وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Şimdi burada bir iki kardeşimiz geçen sene beraberdik. Aşağı yukarı bizim metodu biliyorlar değil mi? Biz Risale-i Nur'u bir Kur'an tefsiri olarak okuruz. Zaten bu programımızın adı da Kur'an-ı Kerim'i yani Kur'an-ı Kerim'i Risale-i Nur'la öğrenme metodudur. Nasıl öğreneceğiz? Şimdi mesela belirli bir okumalardan sonra artık Kur'an-ı Kerim bizim kafamıza yer etmesi lazım. Yani şu birinci kurda Kur'an-ı Kerim bizim kafamıza yer etmesi lazım. Kur'an-ı Kerim okumasını yaptığımız zaman da burada öğrendiğimiz bilgilerden yardım almamız lazım. Eğer bu metodu biz hayatımızda devam ettirebilirsek inşallah ileride Kur'an-ı Kerim'e meal verirken ya da meali okurken birçok şeyler ne yapacak? Kafamızda tedavi edecek. Dolayısıyla Risale-i Nur bakış açısına göre biz Kur'an-ı Kerim'i meallendirmiş olacağız ve onu anlamaya çalışacağız. Şimdi mesela ben Kur'an tefsiri yapıyorum. Bu metotla radyoda 1990'lı yıllardan beri ilk kurulduğu anlardan itibaren Kur'an-ı Kerim bitmek üzere şu anda. İşte son surelere geldik. Kur'an-ı Kerim baştan sona sırayla ayet ayet tefsir ettik. Hep bu tefsirde şunu gördüm. Üstad aslında Risale-i Nur külliyatıyla Kur'an-ı Kerim'i ayet ayet tefsir etmemiş ama sanki ayet ayet tefsir etmiş. Yani bütün Kur'an-ı Kerim'in içerisinde kastedilen o manaları hep Risale-i Nur'da toplamış. Enteresan bir tefsir. Hangi ayete girsen yani hemen Risale-i Nur'da bir bölüm aklına geliyor ve bakıyorsun Allah Allah oradaki bakış açısıyla makasıdır Kur'an'ı'ya. Yani Kur'an'ın maksatları bunlar diyorsun. Enteresan bir şey. Sanki ayet ayet Kur'an tefsir etmiş üstad. Yani etmemiş. Evet bunu görüyorsun. İşaret-ül-İcaz gibi bir tefsir değil. Ancak öyle bir tarzda tefsir etmiş ki Kur'an-ı Kerim'in o maksatlarını hepsi Risale-i Nur'da toplanmış. Dolayısıyla o maksatları göz önünde bulundurarak Kur'an-ı Kerim'in içine giren bir insan hakikaten Kur'an'ı iyi anlar. Ve güzel de tefsir eder. Şimdi bu meyanda buradaki alacağımız bu metotlar, bak biz metot alacağız sadece, tamam? Bu metotlar hayati noktada Kur'an-ı Kerim'i anlamaya yarayan metotlar olacak inşallah. Şimdi bir ayet-i kerime nasıl tefsir edilir? Alıyorsun ayet-i kerimeyi. Ha üstad diyor binlerce manasından bir manası budur ki diye. Bunu söylüyor. Sadece şey o değil. Yani ayet-i kerimenin manası o değil. Bir yönünü alıyor ayetlerin. Bütün yönlerini almak zaten mümkün değil. Yani böyle bir tefsir üstad 70-80 cilt civarında düşünmüş ama yapamamış. Yani bütün o manaları aksettirsin ama Birinci Dünya Savaşı çıkıyor vesaire oluyor. İşte o zaman başlamış işaret edeceğiz de biraz. 33 ayet tefsir etmiş. Bakara suresinin 33. ayetine kadar. O arada kesilmiş. Ondan sonra da işte nedir? Esaret giriyor araya. İşte ne giriyor? Hapisler giriyor, sürgünler giriyor, bir takım şeyler giriyor. Ondan sonra o Risale-i Nur şeklinde kendini tecelli ettirmiş. Risale-i Nur da işte bu böyle 70-80 ciltlik bir tefsirin hülasası, özeti. Böyle bir Cenab-ı Hak böyle bir şey nasip etmiş ona. Şimdi şeyde işleyeceğimiz konular olarak ben arkadaşa bir liste göndermiştim. O liste sizde var mı? Bir arkadaşa gönderdim ama az önce İlsen'le iletişime koydum.
İlsen
miydi?
Yavuz.
Yavuz'a bir sorun.
Şey yapayım mı?
Neyse. Biz şimdi şey yapalım da daha sonra şimdi çok vakit kaybettik. Yani yaklaşık bir saate yakın vakit kaybetmiş olduk. Ona ama size gönderdiğim işte hangi Veser kardeş mi, Harun kardeş mi, Ali kardeş mi, kimse artık kardeşleri fazla tanımıyorum. Evet. Evet, buyursunlar.
Evet, o kadar.
Bardak getireyim. Sizin isminiz de vardı değil mi orada?
Evet, bardak.
Artı yapmış mıyız?
Evet. İsmail abi şimdi
İsmail abi. Tamam. Oldu. Allah razı olsun.
Yoklama mı yapıyoruz
ha? Abi şimdi burada devamlılık şart gibi ya. Çünkü bir koparsa olmaz.
Elimde çok.
Şimdilik böyle. Ama benim ajandam var mı?
Evet, Allah razı olsun. Şimdi daha önceki arkadaşlar biliyor, siz biliyorsunuz, siz de biliyorsunuz, başka siz de biliyorsunuz. Risale-i Nur okurken Kur'an tefsiri olarak okumak lazım. Kur'an tefsiri olarak okumak için kaç tane noktaya dikkat ediyorduk?
6
tane. 6 tane noktaya dikkat ediyorduk. Madde 1. Her Risale'nin başında bir ayet vardır. Bu ayet oraya teberrüken konulmuş değil. Bir ayet. Tamam? Bir ayet. Teberrüken konulmuş değil. Niye konulmuş? Bilakis o ayetin tefsirinin yapılması için oraya konulmuş. Tamam? Ayete dikkat ediyoruz. Ayeti metnini mealiyle beraber ne yapıyoruz? Ezberliyoruz. Metnini mealiyle beraber ezberliyoruz. Dikkat edeceğimiz nokta bir tanesi bu. İkincisi, o ayeti kerimeyi mealiyle beraber ezberledikten sonra Risale'yi düz bir şekilde okuyoruz. Eğer bu Risale 10. söz gibi uzun bir Risale ise ne yapıyoruz? Bu Risale 10. söz gibi uzun bir Risale ise her bir bölümü bir defa baştan sona okuyoruz. Mesela birinci sureti veya birinci hakikati. Bir defa okuyoruz. Ondan sonra şimdi geriye dönüyoruz. Peki bu efendime söyleyeyim okuduğum yerin ana fikri nedir? Ana fikrini çıkartıyoruz. Ana fikir. Değil mi? Ondan sonra ikincisi ana fikir çıkarttıktan sonra ana fikir de yani şöyle olması gerekiyor. Ayetle okunan o konunun arasında irtibat kuran bir ana fikir. Bu irtibat mutlaka olması lazım. Çünkü artık Kur'an-ı Kerim'i öğreniyoruz biz. Adım attık. Önce ayet, sonra düz okuma, sonra o okuduğun yer ile ayet arasında irtibat kuran bir ana fikir. Aslında bu ara fikir kaide hükmünde olması lazım. Kaide, ben bunu göstereceğim. Mesela birinci sözü geçen sene örnek olarak vermiştim. Gene burada verelim, işleyelim. Küçük söz olduğu için basit demeyeyim ama basit karmaşık değil o kadar. Karmaşık değil anlamında olmadığı için o birinci söz birinci lema gibi hatta şey yapalım. Sonra 10. söz gibi biraz daha karmaşık, girift olan yerlere gelelim. Buralarda nasıl ana fikir çıkartılır, orada göreceğiz onu. Kaideler. 20. söz gibi mesela. Buraları işledikten sonra şeye geçelim. Yani 25. söz gibi, yani Kur'an-ı Kerim'in karakteristik yapılarına geçeceğiz. Sonra işaret edeceğiz gibi efendime söyleyeyim. O metodu almaya çalışacağız. Tamam. Şimdi bu ana fikir çıktıktan sonra ince işçilik dediğimiz işçiliğe geçiyoruz. Bir, bilmediğimiz kelimeleri orada çıkartacağız, öğreneceğiz. Bu bilmediğimiz kelimeler sözlük yardımıyla çıkar, değil mi? Yani eğer hazır kelimeleri yazılmış olan sayfaların kenarlarına, altlarına yazılmış olan kitaplardan istifade edebiliriz. Yani söz basımı yayınım da olur. Yani işte var, Yeni Asya yayınlarının da var. Buna benzer işte sayfanın içerisine o kelimeler yazılmışsa onlardan istifade ederiz, yazar. Ha yok. Mesela diyelim ki Söz Neşriyat'tan Sözler Yayın Evi'nin kitabını aldık. Hiçbir kelime yok. Abla Yiğil abinin bu sefer sözünden istifade ederiz. Tamam. Ama bir sözlük yardımı olması lazım. Bilmediğimiz kelimeleri öğreniriz bu şekilde. Şimdi bilmediğimiz neydik? Ayet. Düz okuma. Düz okumayı niye yapıyoruz? Onu anlatmadık.
Feyiz almak için mi? İyi bir şey var.
Feyiz almak için değil. Şunun için. Şimdi Risale-i Nur'un herkesin seviyesine verdiği bir mana var. Ha, feyiz de var, mana da var. Herkesin kendi seviyesine göre. Kendi kapasitesine göre. Önce hiç kimseyi araya sokmadan doğrudan doğruya onu alacaksın. Senin o kendi malın. Onu al bir defa. Tamam, onu al. Şimdi onu aldıktan sonra ara fikrini falan da çıkart, onunla hemhal ol. O senin kendine ait özel mana. Üstadın ya da Risale-i Nur'un sana vermek istediği mana ya da senin kapasitene göre vermek istediği mana, onu önce bir al. Sonra ince işçilik işte ile o manayı, sende olan manayı daha da genişlendir. Tamam? O da nedir? Kelimeler. Bilmediğin kelimeleri çıkart, ona göre bir oku.
Terimler bunlar.
Şimdi oraya geleceğiz. Kelimeden sonra bir de terim var. Terim çok önemli bir şeydir. Hayati noktada öneme sahiptir. Ben getirmesini unutmuşum. Terimler kitabı çıkmıştı mesela. Onu burada örnek olarak gösterebilirdik. Risale-i Nur'un tariflerine göre ıstılahlar ve anahtar kelimeler diye kitap çıktı. Üstad nasıl tarif etmişse o kelimeleri külliyatta, bunlar derlendi, toplandı, müstakil bir kitap haline getirildi. Bunu bir okuyacağız. Tamam.
Bak, herkes ıstılahlar mı?
Islahlar.
Yani bir kitap gördüm de.
Nerede?
Fotoğrafını gösterdi.
Ha, fotoğrafını gösterdiler. Tamam. Islahlar ve anahtar kelimeler. Üstünde de Risale-i Nur'un tariflerine göre diye yazalım.
Bu heyet diye çıkan.
Heyet diye çıkan. Evet. Aynen öyle. Heyet diye çıkan eser.
Aynı grupta gördük değil mi? Ben başka bir şey zannetmiştim.
Ha, yok. Bu çok önemli. Herkeste mutlaka bu kitaptan bulunması lazım abi. Onu temin edeceğiz artık. Çaresi yok. Böyle toplu alımlarda ucuza falan alınıyor. Burada bu işlere bakan arkadaş varsa onun vasıtasıyla elde edilebilir. Şimdi terimler önemli. Terim niye önemli? Diğer bilmeyen arkadaşlar için söylüyorum. Bilenler biliyorlar. Şimdi mesela şöyle düşünelim. Terim tarif ederken mesela ıslahat-ı fıkhiye kamusunda Ömer Nasuhi Bilmen demiş ki, herhangi bir meslekte ya da ilim dalında bir kelimeye sözlük manasının, orada lügat manası yazıyor, lügat manasının dışında bir mana yüklenmişse, ortak bir mana yüklenmişse, bu mana ıstılahtır. Yani mesela herhangi bir meslek, yani futbolu bir meslek olarak alırsak, futbolda mesela bazı şeyler var, ıstılahlar var değil mi? Ne gibi mesela touch, ne gibi corner, ne gibi out gibi, ne gibi offside gibi falan. Bunlar futbolun terimleri, ıstılahları. Mesela out ne demek İngilizce'de? Dışarıda demek. Ama top her dışarıya çıktığında out olmuyor. Sözlük manası dışarıda demek. Her o saha çizgisinin dışına çıktığı zaman hiçbir zaman out olmuyor. Mesela yandan çıkarsa ne oluyor? Taç oluyor. Mesela kendi kalecisinin oyuncusu kale çizgisinden dışarı çıkarsa ne olur? Out mu olur?
Corner.
Corner olur. Bak değişti. Hakim çıkartacak bu topu. İlla rakip kalecinin oyuncusu çıkartacak. O zaman out oluyor. Şimdi ne oldu? Bu out kelimesine futbolda özel bir mana yüklenmiş oluyor. Bu özel mana yüklendiği için o nedir? Bir futbol terimidir. Bir futbol ıslahıdır. Tamam? Şimdi şeyde ise mesela Risale-i Nur kelimesinin içinde ise böyle çok ıslahlar var. Islahi kelimeler var. Mesela inayet kelimesi. İnayet kelimesi neydi? Sözlük manası?
Yardım
demekti. Peki Risale-i Nur'da sözlüğe baktık, yardım diye okuduk. Yani Abla Yayın abinin sözlüğü olsun, herhangi bir sayfa altı sözlükler olsun. Gerçi biz o terimlere dikkat ettik şeyde, söz basma yayında. Sözlük şey, terim manası ise o terim manasını verdik oraya. Şimdi inayet kelimesi yardım anlamına geliyor. Şimdi Risale-i Nur külliyatında her inayet gördüğün yere yardım dersen yanlış noktalara ulaşırsın. Niye? Çünkü Üstad Hazretleri diyor ki, bütün maslahatların, faydelerin diyor kaynağı olan nizamdan ibarettir diyor inayete. Neymiş? Nizam. Nizam ne demek? Düzen demek, sistem demek. Şimdi yardımla sistem hiç tutuyor mu? Bir mana tutmuyor. Bu kelam ilim, ana bir ilim dalında bu nizam olarak geçiyor. Özel bir mana yüklenmiş. Sözlük manasının dışında özel bir mana yüklenmiş. Şimdi her Risale-i Nur külliyatında hikmet kelimesinin geçtiği yerin kenarına inayet diyor. Mesela kainattaki hikmet ve inayet diyor. Ya da inayet ve hikmet diyor. Bu hikmetle beraber geçerse inayet bu nizam manasındadır. Yani kainattaki hikmet ve nizam demektir oradaki inayet. Tamam? Terim. Şimdi biz yardım diye mana verirsek orada kastedilen mananın asıl hedefe ulaşmış olamayız. Ulaşamayız. Veya başka bir şey yapalım. Mesela iltifat. İltifat ne demek?
Övmek.
Övmek. Taltifte bulunmak değil mi karşıdakine? İltifat bu. Bu sözlük manası. Ama belagat ilminde mesela işaretül icazda geçiyor. Diyor ki Fatiha'daki iltifatın faydası şudur. İki nokta üst üste anlatıyor. Fatiha'da nasıl bir iltifat var? Övmek mi var? Böyle mana verirsek zaten çıkmaz. Belagatta ayrı bir manası var bu. Zamir değişikliğine derler. Üslupta zamir değişikliğine. O derken birden sen diye hitap ediyorsun. Efendime söyleyeyim. Sen diye hitap ederken o diyorsun falan. Dönüyorsun üslupta. Zamir değişikliğine girdin mi buna iltifat denir. Mesela diyor ki Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Alemlerin Rabbine hamdolsun. Errahmanirrahim. O, şimdi bak ne diyor? O, Rahman ve Rahim'dir. Melki Ömit'in o, yine o diyor değil mi? Melki Ömit'in din gününün sahibidir. İyyâke. Ancak senden yardım diler, ancak sana ibadet ederiz. Ne oldu? O derken sene geçti. İşte bu iltifattır. Tamam. Şimdi ne oldu? Sözlük manası övmekti. Ancak burada
hitap gibi.
Yani hitap değişikliği meydana geldi. Bu iltifat manasını bizim sözlükteki manayı verirsek orada kastedilen manayı anlayamayız. Orada üstad başka şeyde ya bu ne diyor? Hani iltifat dedi. Nerede burada iltifat diye ararsın bulamazsın. Yok çünkü öyle. Senin bildiğin, anladığın manada iltifat yok orada. Ve Risale-i Nur'u doğru anlamış olmayız. Yanlış anlarız. Bazen öyle oluyor ki bazı kelimelerde ben bakıyorum, açıklamalı ders yapan insanlara dikkat ediyorum. Şimdi kelimeye yanlış bir mana veriyor. O yanlışın üzerinden giderek de açıkladığı zaman aman Allah'ım nerelere gidiyorsun?
Bu uygun da yanlış mana vermem. Çünkü iltifat ya işte. Ha? Girdim Allah'a iltifat ediyorum diye ancak senden yardım dilerim falan.
Ha, yani
anlam verdiğin bir de gider yani.
Ya işte gidiyor yani. Öyle yani. Açıklamaları kelimeyi yanlış mana veriyor. Ondan sonra o yanlış mana üzerine açıklamaları yapınca artık nerelere gideceği belli olmuyor yani. Onun için bu terimleri öğrenmemiz şart. Yani şu terim kitabını elde edelim inşallah. Baştan sona kadar okusak iyi olur. Gerçi lazım oldukça müracaat edebiliriz. Sözlük şeyindedir. Fakat Risale-i Nur içindeki terimler ve anahtar kelimeler orada olduğu için bir defa şöyle baştan sona bir okunması lazım oranın. Çünkü üstad kendisini nasıl tarif etmiş öyle alınmış orada. O tarifler bir okunsun, bilinsin. Ha ondan sonra Risale-i Nur içinde böyle yanlışlıklara inşallah girmeyiz. Şimdi bir tefsir okunurken bunlar şart. Mesela bir rububiyet, uluhiyet. Ne demek rububiyet, uluhiyet?
Yönetmek şeyi geçiyor. Yani üst makamlı olarak idare etmek.
Ha, idare ve terbiye değil mi? Rububiyet o. Yani kainatın yönetim şekli rububiyet. Yönetim şeklinin adıdır rububiyet. Türkiye Cumhuriyeti'yle yönetiliyor. Kainat rububiyetle yönetiliyor. Bu kadar basit. Rububiyet de nedir? Dediğiniz gibi terbiye var içinde. Terbiyenin manası bu. Terbiye de bir terimdir. O önemli. Ondan sonra terbiyedir, ondan sonra tedbirdir ve idaredir. Ve bütün mahlukatı bir disiplin içinde yaratılış gayelerine sevk etmektir. Tamam? Bir egemenlik altında sevk etmek. Rububiyetin manası bu. Bu şuna benzer.
Rızıklandırma da var sanki.
İşte dedik ya, terbiyenin içinde gibi o. Şimdi bir fabrikayı düşünün. Fabrikanın işletmesi ham madde girer, öbür taraftan mamul çıkar değil mi? bu fabrikanın mamul maddeye getirinceye kadar ki tüm işletmesi, orada işin çalıştırılması, makinelerin alımı, bakımı, işte efendime söyleyeyim çalıştırması, elektrik sarfiyatı, su sarfiyatı, yok işte efendime söyleyeyim işçilerin gelirleri, giderleri, yemek, doktor bilmem ne ihtiyacı, komple işletmeye girer değil mi bunlar? Bu işletmenin adı, daha doğrusu adı demeyelim de, bu işletme sistemi rububiyete misaldir. Kainat da bir fabrika gibidir. Bu kainatın işletmesi rububiyettir. İşletmesinin adı. Tamam? Orada tedbir var, idare var, yönetim var. Hepsi var. Değil mi? Kainatın içinde. İşletme. Şimdi bir de o fabrikanın patronluğu vardır. Değil mi? Patronluğu, patronaj. Fabrika onundur. Çıkan mahsul ona aittir. Kar, zarar ona aittir. Her şey ona aittir.
Kararlı.
Mülkün sahibi odur. Nihai kararları o verir. İster fabrikayı kapatır, isterse başka bir fabrika kurar vesaire. İşte bu mülkün sahibi olma, patronluk dediğimiz hadise de uluhiyete misal olabilir. Tamam? Şimdi mesela lehu mulkü semavati vel ard diyor ayet-i kerime. Burada neden bahsediyor? Uluhiyetten ve rububiyetten. Semavat ve arzın mülkü ona aittir. Uluhiyetten bahsediyor. Patronluk. Peki ve tasrifi riyahi beyne semai vel ard, yani bulutların yer ve gök arasında sarf edilmesi. Neden bahsediyor?
Rububiyet.
Yönetim. İşte bu. Ayet-i kerimeler sana burada rububiyet, uluhiyet demez. Sen bunun rububiyet, uluhiyet olduğunu anlayacaksın. Anlatabiliyor muyum? Bu terimler bilinmeden de Kur'an-ı Kerim mi anlaşılmaz? Üstad Hazretleri diyor ki işte efendime söyleyeyim bir ayet-i kerimeye meal veriyor. Diyor ki işte denizlerin diyor insanlara faydalı, denizlerde insanlara faydalı yüklerle seyreden gemilerin gemilerdeki rububiyette diyor. Orada rububiyet yazmıyor. Allah'ın varlığına nice deliller vardır. Ondan sonra bağlıyor onu. Çok şeyleri böyle bu işte uluhiyette, rububiyette, rahmette, hikmette işte Allah'ın varlığına birine deliller vardır. Bu rububiyet, hikmet, şey falan orada hiç bahsetmiyor. Yani sen bu terimleri bilirsen, Kur'an-ı terimleri oradaki geçen meali nereye bağlayacağını bilirsin. Bunlar hayati öneme sahip. Tamam? Demek bizim bu Kur'an-ı Kerim'i öğrenmek için Risale-i Nur'un içindeki terimleri bilmemiz lazım. Çünkü onlar Kur'an'ı terimlerdir. O kitabı inşallah elde edelim. Bir de altıncı nokta vardı.
Hayata
tatbik etmek. Artık ayeti öğrendik. Bu meseleyi hayata tatbik etmemiz lazım. Hayata nasıl tatbik ediyoruz? Yani ben burada öğrendiğim bu manayı günlük hayatımda nasıl yaşarım? Günlük hayatımda. Ne öğrenmişsem? Besmele mi öğrendim? Ayet bu. Besmele. Buradaki geçen manayı günlük hayatımda nasıl uygular? Egzersiz yapıyorum. Sonra hayatta uyguluyorum. Tekrar birinci sözü okuyorum. Bütün o anladığım manalarıyla. Okuyorum. Acaba uygularken nerelerde noksan bırakmış onları öneriyorum. Tekrar tatbik ediyorum. Tekrar tatbik ederken geç kere okuyorum. Daha nerelerde noksan kaldı? Onları gözden geçiriyorum. Veya yeni yeni olaylar karşısında orada yeni manalar çıkartıyorum. Okuyorum, dönüyorum. Tekrar hayata. Hayattan dönüyorum tekrar okumaya. Bu kaç kez devam eder? Bu ömür boyu devam eder. Üstad Hazretleri Haşr Risalesini elbette ki 500 defa okumuş bir rivayete göre, bir rivayete göre binlerce. Şimdi bunu öğrenmek için ya da anlamak için okumuyor. Hayata tatbik etmek için okuyor. Onunla bütün duygularıyla beraber yaşamak için okuyor. Dolayısıyla bu altıncı okuma hayat boyu devam edecektir. Evet, bu giriş cümleleri olarak bunlar bize yeter. Şimdi birinci sözden başlayalım. Var mı külliyattan bir sözler?
Şurada.
Hah. Okuyun. Birinci sözü hızlı okuyun.
Çay dolduralım mı arada yoksa sonra mı içer?
Dolduralım yok. Aynen çaylar devam ediyor. Bizim derste ders yaparken çay içiyoruz. Ders yaparken çay içiyoruz. Çay içerken ders yapmıyoruz yalnız.
Al istiyorsanız. Yıllardır kullanırız biz
de. Öyle mi?
Kürkü kime ait acaba?
Fırıncı abiymiş.
Fırıncı abi.
Onu teşhis ettik.
Olur abi.
Şimdi bundan sonra okuduğumuz konularda bu altı tane noktaya dikkat ederek okuyacağız artık. Ve bu şekilde şey hakkında, yani Kur'an-ı Kerim hakkında meleke kesbetmeye çalışacağız. Tamam
mı? Yani şöyle biz sözler kitaplarımızla gelelim o zaman.
Hayır, yok. Yani sadece sözler değil, o hafta ne varsa. Ben bir kardeşe liste verdim. Şuraları şuraları okuyacağız diye. O listeyi bulsak iyi olur.
Şeyler var, sitede de açıklamaları var.
Var mı?
Baktım da.
Şimdi buraya kadar tamam mı? Sorunuz var mı? Bu giriş bölümü için herhangi bir sorunuz var mı? Giriş bölümü bu kadar.
Şuraya şöyle bir şey eklenebilir mi?
Ne ekleyeceksiniz abi?
Şu Risale-i Nur'da okurken dikkat edilecek hususlar. Şu düz okumanın böyle bir ajanda tavsiye edilebilir mi acaba? Birinci okumada kişi anladığını yazsa, bütün bunlar tamamlandıktan sonra ikinci anladığını yazsa, kıyaslayıp o mananın artışını da görüp kendi, yani bir ajanda üzerinde çalışıp, incişçilik vesaire bir ajandanın üzerinde.
Bu tabii kişiye kalmış yöntem olduğu için biz buraya koymadık. Dikkat etmesi gereken altı noktaydık. Bazıları yazılı çalışır, bazıları ise hiç yazı yazamaz, korkar, çekinir benim gibi. Ondan sonra şimdi dolayısıyla biz onu serbest bıraktık. Kişinin kendi işte istihadına göre. Ama yazılı çalışmak daima şeydir. Yararlıdır. Ben eskiden beri şunu söylerim. Dinleyerek alim olan pek yoktur. Yoksa cami cemaatleri hep alim olurdu. Ama yazarak alim olan çoktur. Yani bütün okullarda öğrenciler yazarak okuyorlar. Alim yetişiyor. Dinleyerek alim olan pek azdır. Cami cemaatinden o zaman çok alim çıkardı dinleyerek alim olsaydı, değil mi yani?
Kulaklı âmi tabaka.
Yani kulaklı tabaka olduğu zaman âmi olur. Yani. Dolayısıyla yazarak çalışmak insanı alim et yapar. Alim olmanın yolu yazarak çalışmaktadır.
Dinleyerek de o zaman veli yapabilir yani.
Veli olabilir yani, biz ona karışmıyorsa alim olamaz. Yani mesele o. Bir gün şeyde Medine-i Münevvere'de ilk gittiğimde, üniversiteye daha böyle resmi kaydımızı yaptırmadık. Evrakları şey yaptık da, takdim ettik de, dinleyici olarak gidip geliyoruz üniversiteye. Orada Erzurum Rabatı denilen bir rabat var Medine-i Münevvere'de. Orada akşamları orada kalıyoruz. 2-3 öğrenciyiz orada. Bir odada yatıyoruz. Allah rahmet eylesin, 40. hocanın dedesi, babası da oradaydı. Celal 40. Mehmet 40. hocanın. İkisi de rahmetli oldu. O Erzurumlu ya, kendisi Erzurumlu batında misafirhanesinde kalıyor. Biz de onun yanında kalıyoruz odada. Bir yaşlı zat var. Böyle takım çantasıyla dolaşır. Beynine bağlar onu. Şöyle omuzuna doğru da ipleri var böyle. Önü hafif kapalı. O iplerle bağlar onu. Devamlı olarak burada kerpeteni vardır. Buradaki cepte işte çivi vardır. Burada işte başka bir şey vardır. Burada keser vardır falan. Böyle takım çantasıyla devamlı dolaşır. O rabat 5-6 katlı. O herhangi bir yerde bir arıza varsa onları düzeltir. İşte dökülen bir yer varsa onları sıvar. Bir şey yapar. Yani devamlı durmadan onun işi, o sabahleyin giyer o elbiseyi. Onun işi o rabatta dolaşmak, noksan yerleri tamamlamak. Böyle mübarek zat. Sakallı, beyaz sakallı, yaşlı bir zat. Şimdi ara sıra gelir, ya talebenin çayını içmek çok bereketlidir, tatlıdır derdi Erzurum lehçesiyle. Otururdu bizim yanımıza. Ondan sonra tabii ya işte biz de Hüsnü amca, ismi Hüsnü. Hüsnü amca tabii ya falan. Çay yapardık, beraber içerdik. Şimdi biz de o zaman malum zatın kasetleri var bizde, onları dinliyoruz o arada. Şimdi heyecanla güzel vaazlar var, ağlıyoruz falan filan böyle. Her gün aşağı yukarı öğle vakti falan gelir, bir çayımızı içer giderdi Hüsnü amca. Dedi ya bu zat dedi, çok dedi böyle şey yapıyor, yani içten konuşan bir zat. Biz de severek dinliyoruz ya. Ondan sonra ya dedi ağlayarak içten konuşuyor dedi. Çok ihlaslı konuşuyor falan. Tabii Hüsnü amca ya işte böyle bir zattır bilmem nedir. Başladık biz anlatmaya. Ondan sonra neyse çayımızı içerken böyle. Dedik kardeşler siz buraya niye geldiniz? Üç kişiyiz biz, üç talebe. Dedik okumaya geldik. Dedi siz okumuyorsunuz ki hep dinliyorsunuz. Şimdi hep okumuyorsunuz ya hep dinliyorsunuz. Tamam. Yani bu söz tam yerinde ve hikmetli bir söz. Dedik bu böyle hani biz onu işte bir yaşlı bir zat hani köylü bir şey anlamaz ami öyle zannediyorduk. Oralarda dolaşıyor. Meğer o zat alim bir zatmış. Biz bilmiyoruz tabii. Şimdi öyle deyince ilk defa ama dikkatimizi o şey çekti, o cümle çekti. Siz hiç okumuyorsunuz ki hep dinliyorsunuz. Okumaya geldiniz tabi buraya, dinliyorsunuz. Okumuyorsunuz. Biz bir şey diyemedik orada. Sustuk, lal olduk yani. Ondan sonra, peşinden şunu söyledi hemen. Dedi, bak az önce söylediğim cümle ona ait. Dinleyerek dedi, alim olan dedi, pek insan dedi, ben tanımıyorum dedi. Hiç cami cemaatinden alim yetişmiyor, hep dinliyorlar dedi. Ama yazarak, okuyarak, alim olan çok dedi onlar, çok gördüm. Hakikaten bu sıradan bir insan sözü değil dedik yani. Sonradan öğrendik ki o zat Eser mezunuymuş, eski Eser. Şeyhülislam Sabri Efendi'nin talebesiymiş. Alülü kurucu hocalarla böyle alimlerin mücadelesinde bulunmuş. Faziletli de bir zatmış. Şu o zamana kadar biz onu şu zıttaki zannediyorduk.
Sabri amca.
Hani ona biz kendimizi ondan üstün görüyorduk. Buyurun Hüsnü amca falan biz ona bir şeyler de anlatıyorduk yani. O da çok tevazuyla dinliyordu yani. Öyle bir şey bir insandı. Meğer adam cevermiş. Büyük bir alimmiş adam yani. Kaç tane ilmi devirmiş bir adam. Ondan sonra neyse o gene vazifesine devam etti. Fakat o söz içimize öyle bir yerleşti ki bizim. Nasıl söylemişse bize öyle bir etki etti ki o kasetlerin tamamını elden çıkarttık. Bir teyp almıştık sırf onun için, onları dinlemek için. Onu da sattık. Sonra okumaya başladık. O zaman fazla okul dersi olmadığı için Risale-i Nur'u okumaya başladık. Ve elhamdülillah okumaya devam ediyoruz. Ki o zaman iyi ki öyle bir şey yapmışız yani.
Dinleseydiniz dinlemeye devam ederiz.
Hala daha dinliyor olurduk yani. Evet. Şimdi onun için okumak, okuyup yazarak çalışmak yani. Bu üslup güzel bir üsluptur. Ama biz oraya yani kişilerin kendilerine bıraktık olayı. Evet, Bismillahirrahmanirrahim. Kaç dakikamız kaldı? 8'de bizim gitmemiz lazım Aşık abiyle.
34 dakika var.
Efendim?
34 dakika var.
8'e.
8'e.
Ha güzel, iyi.
Başlayalım. Bismillahirrahmanirrahim. Ve bihi nesta'inu. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala seyyidina Muhammedin.
Şuradaki sözleri alabilir miyiz?
Tabii ne demek buyurun.
Yemeğim de gelebilir miyim?
Oo tabii. Bize de verirsen gel. Yoksa gelme.
Ben yanınıza gelirim o zaman yaklaşıyorum. Selamünaleyküm.
Çok harika. Tamam. Sözler
gel. Bismillah deyip.
Tamam. Sözler açın ya. Burada açmayacaksınız da nerede açacaksınız?
Bismillah. Okumaya geldik. Ey kardeş.
Kim bana ikisi yazmış ya böyle?
Gelmedin ki ne yapalım ya?
Yani? Çevrilebilir rahat
olsun. Ben oraya aslında yarım artı yapacaktım.
Kaçta başladınız? Ben daha 7'ye geliyordu başlamamıştınız herhalde. Kaçta başladınız?
Yarım saattir biz giriş mukaddemeyi geçtik. Akif Bey.
7 çeyrek alamadık.
7 çeyrekte servisleniyoruz.
Şey kaçırdı zaten.
Kenan abiyle saati konuştunuz mu? İleri alma imkanı biraz var mı?
Son 5 dakika onu bir konuşalım. Derse. Dersten önce mi konuşalım? Sonra mı konuşalım? Bilmiyorum ben.
Bilmiyorum o zaman. Bizim buradan 8'de ayrılma şartımız var. 8'de ayrılma şartımız var.
Herkes 7'de 6'da gelebiliyor mu hazır? Yani tek herkes gelebiliyorsa şöyle, ben
6.30 8 olur.
6 hiç uymuyor hiç kimseye. 6.30 8 olabilir.
Tamam. Sizin ben 8'de gidiyorum. Gideceğim yani.
Kaçta gelirsiniz?
Siz kaçta başlarsanız başlayın. 7.30'da başlayın 8'de gideceğiz gene. Biz başka bir yere Haşim abiyle beraber bir programa dahiliz. Oraya gitmemiz gerekiyor. 8'de başlıyor orası da. Dolayısıyla siz kaç derseniz ben ona göre.
Yarım saat yarım saattir eğer 6.30 olursa.
6-7.30 olacağını 6.30-8 daha mantıklı.
Evet 6.30-7.30
mantıklı. Siz bilirsiniz.
Ben buradan takip ederim. Siz
ben uyarım.
Evet. Metinden mantık çıkarttığınız için buraya külliyat. Ona baktım bir sürü külliyat var. Hiçbir şey yapmıyor. Herkes telefonu çıkarsın ya.
Nereye açıyoruz?
Birincisi hocam mı açıyoruz?
Siz var.
Evet.
Ey kardeş, benden birkaç nasihat isterim. Sen bir asker olduğun için askerlik temsilatıyla, 8 hikayecikler ile birkaç hakikati nefsinle beraber dinle. Çünkü ben nefsimi herkesten ziyade nasihata muhtaç görüyorum. Vaktiyle 8 ayetten istifade ettiğim 8 sözü biraz uzunca nefsime demiştim. Şimdi kısaca ve avam lisanıyla nefsime diyeceğim. Kim isterse beraber dinlesin. Birinci söz. Bismillah her hayrın başıdır. Biz dahi başta ona başlarız.
Biz dahi.
Biz dahi.
Dahi dersen o zaman başka bir şey olur.
Biz dahi başta ona başlarız. Bil ey nefsim. Şu mübarek kelime İslam nişanı olduğu gibi bütün mevcudatın lisan-ı hal ile bir dizebanıdır. Bismillah ne büyük tükenmez bir kuvvet, ne çok bitmez bir bereket olduğunu anlamak istersen şu temsili hikayeciye bak. Şöyle ki, Bedevi Arap çöllerinde seyahat eden adama gerektir ki bir kabile reisinin ismini alsın ve himayesine girsin. Ta Şakilerin şerrinden kurtulup hacatını tedarik edebilsin. Yoksa tek başıyla haçsız düşman ve ihtiyacatına karşı perişan olacaktır. İşte böyle bir seyahat için iki adam sahraya çıkıp gidiyorlar. Onlardan birisi mütevazıydı, diğeri mağrur. Mütevazi bir reisin ismini aldı. Mağrur almadı. Alanı her yerde selametle gezdi. Bir katil tarika rast gelse der. Ben filan reisin ismiyle gezerim. Şaki defolur girer. İlişemez. Bir çadıra girse o namile hürmet görür. Öteki mağrur bütün seyahatinde öyle belalar çeker ki tarif edilmez. Daima titrer. Daima dilencilik ederdi. Hem zelil hem rezil oldu. İşte ey mağrur resim. Sen o seyyahsın. Şu dünya ise bir çöldür. Aczin, fakrın hadsizdir. Düşmanın, hacatın nihayetsizdir. Madem öyledir, şu sahranın Malik-i Ebedi ve Hakim-i Ezelisi, Hakim-i Ezelisi'nin Hakim-i Ezelisi'nin ismini al. Ta bütün kainatın dilenciliğinden ve her hadisatın karşısında titremeden kurtulasın. Evet, bu kelime öyle mübarek bir definedir ki senin nihayetsiz aczin ve fakrın, seni nihayetsiz kudrete, rahmete rapt edip Kadir-i Rahim'in dergahında aczi, fakrı en makbul bir şefaat. Evet, bu kelime ile hareket eden o adama benzer ki askere kaydolur. Devlet namına hareket eder. Hiçbir kimseden pervası kalmaz. Kanun namına, devlet namına der, her işi yapar, her şeye karşı dayanır. Başta demiştik, bütün mevcudat lisan-ı hal ile Bismillah der. Öyle mi?
Şimdi başka bir konuya geçti. Aslında Besmele'nin semeresi burada başlıyor. Yani daha doğrusu bir yönü bitti. Şimdi diğer bir yönüne geçti. Oraya geçmeden önce bir ana fikir çıkarmamız lazım şimdi. Ana fikir ne?
Bismillah insanı özgürleştirir.
Bismillah insanı özgürleştirir. Bunu nereden çıkarttın?
Valla benim her birinci sözü okuduğumda ilk bu kısmına gelen kısım o. Şimdi Besmele'nin sırrını anlayan insan...
Sizin duygularınızdan mı geldi bu cevap?
Ya benim dünyamda da hissettiğim metinden de anladım.
Senin dünyandan geldi.
Metinden de anladım.
Metinden anladın o.
O da o. İkisi ben ölçtüğü için
metnin
söylüyorum.
Metnin neresinden çıkarttın bunu?
Metnin şurasından çıkarıyorum. Şimdi bu Bedevi Arapçalarına giden bu Şakilerin şerrinden kurtulmak için bir isimle hareket ediyor ya. Kainatta seyahat eden insanoğlu da Cenab-ı Hakk'ın ismini almakla buradaki temsildeki yol kesenlere tekabül eden muzır şeyler karşısında belalar, musibetler ne olursa olsun
onların karşısında hürriyetini kazanır aslında. Onların sahibini bulmakla ve Cenab-ı Hakk'ın namına hareket
burada
etmekle...
Burada hürriyetini kazanır diye bir cümle var mı?
Var.
Nerede var?
Hürriyetini kazanır.
Şöyle, ben yani şuradan alayım, doğrudan şöyle çıkmıyor. Alanı her yerde selametle gezdi. Bir katiyüt tarike rast gelse der, ben filan reisin ismiyle gezerim.
Özgürce gelmemiş, demek selametini kazanıyormuş.
Yani hürriyet diye anlıyorum. Selametle gezmek yani.
Hürriyet her şey, selamet her şey.
Bu selametle gezmeyi özgürlük olarak...
Ben onu hürriyet diye anlıyorum.
Niye? Selametle gezmek nasıl hürriyet olur?
Şöyle olur, yani selametle gezdiğiniz zaman hür olursunuz aslında. Şimdi ben şurada benim yolumu kesseler 100 metre ileride ben hür değilimdir yani. Selametli olmadığım için hür de değilim aynı zamanda.
Hayır, yol kesme ayrı bir mesele de. Yani başına musibet, bela, bir takım şey gelince özgürlüğü mü kısıtlanmış oluyor?
Yok. Ben tam anlatamadım meramımı aslında da. Şöyle yani birinin ismi...
Ama sakın vazgeçme çıkarımından.
Ben aynı noktadayım. Ben çünkü çok mısırrım bu noktada. Yani en sözden anladığım her şey yani.
Peki güzel.
Bir, daha gireyim mi?
Tamam, sen hürriyet dedin. Başka ilave edecek.
Yani şöyle, bine teslim olmasan binlerle belayla uğraşırsın.
Bana güven ve huzur.
Evet, var. Bir de yani kimden geldiğini bilmek meselesi var. Başına bir bela geliyor ama kaynağını bilmiyorsun. Allah'tan o zaman sıkıntı yok deyip o belaya katlanıp devam edebiliyorsun yoluna.
Öyle ama şu hürriyetin hakikati...
Şimdi yalnız ayetle irtibat kuracağız. Olay yani olmaz. Dedik ya, baştaki besmele ile söylediğimiz şeyin bir irtibatı olacak. Çünkü onun tefsirini yapıyoruz.
Bismillahirrahmanirrahim.
Tabii yani.
Rahman ve Rahim olan...
Özgürlük ve besmele. Nasıl irtibat kuruyorsun?
Çok doğrudan bir irtibat kuruyorum da nasıl anlıyorum?
Ben şöyle ifade edeyim abi. İlk defa ben besmele özgürlüktür yaklaşımı, konuşurken yapan hakikat çağrışımı. Aslında bire ram olan, bütün kainatın o baskısından kurtulur diye diğer manalar var ya. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla deyince başta nefsimiz olmak üzere bütün kayıtlardan, istibdatlardan kurtuluyoruz. Aslında kendimizi özgürleştiriyoruz. Ubudiyet de kölelikti,
kulluk.
Kulluk. Yani acizdeki kudrete yükselme hali.
Yani güzel bir tarif. Semerelerinden, meyvelerinden bir tanesi o. Ana fikir, o meyve olabilir mi? Bakalım. Başka ne dediniz siz?
Güven, huzur dedik.
Güven, huzur.
Şimdi bile teslim olmasa binler belayla uğraşırız musibetle.
Tamam, başka?
Teslimiyet.
Teslimiyet zaten.
Teslimiyet. Başka?
Sen dediğin kul olmak özgürlüktür.
Fakat üstad öyle bir ana fikir çıkarmamış bize. Bize çıkarttığı ana fikir şu.
Onun için geldik diyor.
Ben yıllardır bam telini bulduğumu zannediyorum ya.
Hareketle sevindim. Sen hani biraz ya, daha saat çalmaya devam et. Teni yakalayın.
Fikirler güzel bak. Bunlar çalışması lazım. Kafayı çalıştıracağız. Bunlar güzel. Ben bunları yabana atmıyorum yani. Ama bulduğumuz şey bize ait bir şey. Yani bizim maksadımız, ısrar ediyorum, bize anlatmak istediğini yakalamak, değil mi?
Aynı güzellik.
Ha, değil mi? Yani.
Bir de aslında metin külliyatın bütününden o desteklenebilir ama metin merkezli olursa acaba oradaki üstadın ana fikri ne?
Ana fikri.
Kalem var değil mi? Herkesin ana fikri var. Şimdi var. Bilim olabilir aslında.
Aslında o üçüncü şeydi abi. Neydi?
Şimdi bu kelime öyle bir abidesi.
Düz okuduk ya, kendi anladığımızı.
Arkadaş şöyle ihtar.
Anladığımızı bu. Ama bu güzel bak. Bu kendi anladıklarımızı mutlaka yazacağız. Ana fikri budur diye. Daha sonra okudukça onları değiştireceğiz.
Bir kağıt kalem.
Değişmez abi. Biz böyle de okusa aynı şeyi.
Daha anladım. Yan manaları söylemedim. 10 tane mana vardı. Ben her şeyini söyledim.
Bakalım bu 10 tane mananın içerisinde üstadın çıkarttığı
ana fikir. Denk gelmişiz mi?
Şimdi kalem var. Bak. Bir risale okunurken evet kelimesi, hülasa veya işte ne bileyim buna benzer bir tabirle eğer bir tabir edilmişse oraya dikkat etmek lazım.
Bir daha
evet. Mesela evet ki anlattı evet diye bir cümle başladı.
Evet.
Bu önemli bir şey. Şimdi ikincisi anlattı hülasa dedi. Bu önemli bir şey. O hülasaya evete dikkat et. Konu çünkü o evetin hülasanın üzerine bina ediliyor demektir.
Özet orada şimdi, çıkıyor.
Şimdi özet değil, ana fikir.
Ana fikir.
Ana fikir ayrı, özet ayrı. Şimdi bu kelime öyle mübarek bir definedir ki, definedir ki, senin, şimdi bak burada, senin nihayetsiz, ne diyor? Aczin
ve fakrın.
Aczin ve
fakrın.
Fakrın.
Bir gün.
Tamam, bir gün.
Senin nihayetsiz kudrete.
Ha. Öyle seni mi yazıyorlar? Seni. Ha. Seni nihayetsiz
kudrete,
kudrete,
rahmete,
rahmete,
Rab dedi.
Ne yapıyormuş?
Rab dedip.
Rab dedip.
Kadir-i Rahim'in
dergahında
aczi, fakrı, en makbul bir
şey şefaat yapar. Şimdi bak, ne yapıyormuş bak besmele? Senin nihayetsiz, nihayetsiz ne demek? Sonsuz demek, değil mi? Aczin varmış. Bir de fakrın varmış. Bu besmele ne yapıyormuş? Senin aczini kudrete bağlıyormuş. Şimdi nihayetsiz acz, nihayetsiz kudrete bağlanınca ne olur?
Nihayetsiz kudret olacak.
Aa, bu terimleri iyi bilmek lazım. Kudret ne?
Güç.
Kadir Rahim.
Kuvvet ne?
Kadir Rahim.
Değil mi?
Kuvvet kavi isminin şeyi, tamam. Kudret kadir isminin.
Peki arada fark ne?
Kudret daha
şöyle, güç getirme mi?
Hadi bakalım.
Kuvvet biraz daha kontrolsüz mü diyeyim?
Kontrollü güç güç değildir, değil mi?
Kontrolsüz güç. Daha yok, daha başka bir şey var da onu unutuyorum. Bir bakmıştım ama yine unuttuk onu.
Terimler kitabı çok önemli, tamam?
O kitap gelmedi daha, biz onu istiyoruz da daha
nerede? Tamam, çıkmış.
Fırında gelir.
Şekercan'da bir tane var. Onu da
Aczin kudrete fakrın rahmete kusurun. Münir abi ne aldı?
Neyse, Münir abi artık kime söylenecekse size topluca alsın, daha ucuza gelir. Şey olur, yani herkeste bulursun ama o.
Evet.
Şimdi bak, kudret potansiyel güç demektir. Mesela üstadın ezberlediği şey, Kamusul Muhit var ya. Kamusul Muhit, yani Türkçesi ne oluyor? Kamusul Muhit. Kamusul Muhit işte,
her şey
yani.
Her şey.
Kamusul Muhit.
Büyük sözcük.
Büyük, şey. Büyük sözcük değil de onun bir Türkçe ismi vardı ama ne Türkçeleştirmişler ne Kültür Bakanlığı basmış Türkçesini. Babus Sine kadar ziyarlamıştır orada. Ne diyor biliyor musunuz şeyi? Kudret için. Kuvvetül Melik diyor. Kuvvetül Melik. Meliğin gücü. Potansiyel. Şimdi potansiyel bir güç olduğu zaman buna kudret denir. İktidar ya da kudret. İktidar ile kudret aynı manadan geliyor. Fakat kader kelimesiyle aynı manada olduğu için yani gücün isterse kullanılıp isterse kullanılmadığını ifade eder. İradeye bağlı yani. Tamam? Kader kudret kelimesinden gelir. Yani iradeye bağlı güç kullanma. Yani mesela ben bunu kaldırıyorum. Benim bütün gücüm bu kadar mı? Değil. Değil mi? Bundan daha fazlasını kaldırabilirim. Ha ne yapmışım? Bunu kaldırmayı şey yapmışım. Bu bende potansiyel olarak çok var ama bu kadarını kaldırmışım. Bak irademe bağlı. Potansiyel gücün adına ne deniliyor? Kudret.
Kudretin kaza olan kızında kuvvet mi deniyor?
Ha kudretin diyor şeyi tecellisi kuvvettir. He. Üstadın tabiri. Kuvvetin tecellisi diyor. Kudretin. Cilvesi pardon. Kudretin cilvesine kuvvetlidir. O kudret uygulandığı zaman onun cilvesi uygulanması kuvvettir.
Bu biraz dilimizde kuvvetin yanlış kullanımından aynı manaya getiriyor.
Yani biz ikisine de güç demişiz, bitirmişiz. Şey. Aslında güç de temelde fakat birisi potansiyel, diğeri ise onun cilvesi. Tamam, kavi dediğin zaman şu kainatta cilvesi görünen o kuvvettir, güçtür. Kudret dediğin zaman Cenab-ı Hak bu bilmiyorum. Kadar mı yapar? Daha fazla mı yapar?
Nihayetsiz aczimiz, nihayetsiz
kudrete bağlandığı zaman bitmez ne meydana gelir?
Kuvvet.
Kuvvet. Başta ne demişti? Bu besmele bitmez bir kuvvet, tükenmez bir azim, bereket. Bunu anlamak istersen demiştim.
Kuvvet kısmı burası.
Kuvvet kısmı. Bereket, sen müthiş bir fakirsin, muhtaçsın. Nereye bağlanıyorsun? Rahmet. Rahmete hem dedi ya, rapt etme. Rahmete bağlandın. Ne meydana geldi?
Bitmez bir bereket oldu.
Ha, yine sonsuz bir bereket. Bitmez bir bereket. Tamam. Netice şu. Başta söyledi zaten. Onu anlamak için seni bunu, bu şeyi yaptı.
İşte bitmez kuvvete, berekete bağlanırsan özgürleşir.
Ben evet, bunun altına bir tık daha.
Ya, o netice.
Hürriyet.
Mere, o netice.
Özgürlüğü.
Bu ana fikir. Sen bundan 10 tane şey çıkarsın. Özgürlük çıkarırsın, başka şey çıkarsın, 1000 tane şey çıkarsın. Ana fikir bu. Tamam? Ana fikir bu. Demek insanı nihayetsiz aczini, fakrını kudrete ve rahmete bağlarsa bitmez bir kuvvet ve bitmez bir bereket meydana gelir. Tamam? Besmele bu işi yapıyor. Sana bunu anlatıyor Üstad burada. Şimdi ne yaptı? Ayet-i Kerime'yi nasıl tefsir etmiş oldu? Bir de örnek verdi. Bedevi Arap çöllerinde falan dedi. Avam lisanıyla anlatıyor ya. İşte o örnekte işte bunu şey yapıyor. Eğer adam tutup kabile reisine bağlanırsa, aciz olduğunu hissedip bir kudrete bağlanmış oluyor kabile reisine. Ne meydana geliyor? Eşkıyayı def edecek bir kuvvet meydana geliyor. Muhtaç. Çölde çok şeye ihtiyacı olacak. Kabile reisine bağlandığı için, kabile reisinin rahmetine, merhametine bağlandığı için bir çadıra girdiğinde o namıyla hürmet gördüğünden bereket meydana geliyor.
İhtiyaçlarını görecek.
Bağlanmasa çadıra gitse, sen defol git falan diyecekler adama. Susuzluktan ölse bedevi hiç acımaz yani. Bakmaz bile yüzüne. Bereket meydana gelmez. Ama kabile reisinin rahmet ile hareket ettiği için çadırda, o işte buyurunuz, hoş geldiniz, başınız üzerinde yeri var, hemen sıcak sıcak işte efendim şeyi develerden sütü sağlar, önüne getirirler, sen de sıcak sıcak içersin efendim, serinlersin, su kırbalarında suyun bitmişse doldururlar, bereket. İşte bu o misalle daha açıklanmış.
Bir şey söyleyebilir miyim?
Evet.
Ben fikrimde ısrarcıyım. Üstad aslında ana fikir olarak biz besmelenin insanı hür yaptığını söylüyor. Yani metin olarak tabii ifade geçmiyor. Ama şu ifadenin, sizin yaptığınız tahlilin de neticesi hürriyettir.
Bak bence. Şimdi sen buradan çıkan neticeyi sen alıyorsun.
Mantığa geçen taraf.
Sen neticeyi alıyorsun. Semere seni. Ana fikir bu. Ha, bu ana fikirden ne çıkar? Ben hür olurum. Hür de olursun. Hem de bereket, rahat da etmiş olursun. Oo, gel keyfim gel dersin. Yani hem hürriyet olur, hem lüks olur hayatın. Başka ne olur? Mutlu olursun.
Huzurlu.
Başka ne olursun? Güvenli. Huzurlu olursun. Başka ne olursun?
Güvende, selamette.
Güvende, selamette olursun. Başka ne olursun? Olursun da olursun. O bir neticesi sadece senin söylediğin. Ama ana fikir bu. Şu işte bizim ana fikrimiz. Tamam. Bu da mümkün olduğu kadar Risale-i Nur'un içinde bir cümleye bakın. 13 sözü geleceğiz. Mesela o 13 sözün içinde yok. Var kısmen ucunu göstermiş ama işte asıl mektubatta anlatmış onun ana fikrini. Öyle yerler de var. Mesela birinci memayı okuyalım. Bu kadar tamam. Kaç dakikamız var?
15 dakika kaldı.
10 dakika yetmez. O haftaya okuyalım. Birinci memayı haftaya okuyalım. Bak aynı şekilde siz bulun bu defa. Ben bulmayacağım.
Ödev olsun bu. Birinci lemanın
ana, birinci lemanın ana fikri. İçinde var cümle olarak.
Ya biz bir buçuk saat çok kısa oldu. Ya daha yeni başladıydık böyle.
Sen geç geldin.
Geç geldin. Burada Kenan abi galiba hem bizim zihnimizin de hazırlanması noktasında o açılım önemli. Biz Risale-i Nur'a muhatap olurken üstadımız neyi irade etmiş? Bunu arayacağız. Bir de o metinden uzaklaşmadan metnin içindeki odak noktaya
yöneleceğiz.
O yöneleceğiz.
Evet.
Onun haricindeki çıkarımlar, yorumlar, o dersin haricindeki yorumları.
Hayır, senin kendi indiği yorumların onlar. Yani farklı farklı olabilir ve %100 de doğru olabilir. Yani hiçbir şey demiyorum.
Mesela bu acizin fakrinin yanına kusuru koyarsın, 9. sözle bağlarsın, aha,
bağlarsın,
30. söze götürürsün, Ayet-i Kübra'ya getirirsin.
Her tarafa bir.
Hastalar Risalesi'nin vesvese. Yani her
çok şey içinde. Ve bunun, yani bunun neticesi olarak 1000 tane şey sayabilirsiniz. Zaten niye besmele yani bütün Kur'an-ı Kerim'in içerisinde çok önemli bir ayet, İmam-ı Şafii'ye göre diyor üstad 114 defa 114 defa nazil olmuştur diyor.
Ehemmiyetine
binaen. Yani İslamiyet'ten elde edilecek bütün neticeler bu besmele'nin içinde var.
Varlık şey yani bu
çözüm. Yani hürriyetse hürriyet var. Mutluluksa mutluluk var. Özgürlükse özgürlük var. Her şey var. Ama bu sistemi öğrendikten sonra mesela ben oradaki bedevi misalini herkesin seviyesine göre artık anlatabilirim. Çeşitli misallerle de anlatırım ama hedefe giderim. Yani bu şeyi doldu. Bu üstad diyor ki muhakematta o unsurul belaga kısmında diyor ki diyor maksat ve garaz diyor bir zenav gibi olmalı. Yani bir havuz gibi. Müstetbaat gibi şeyler diyor o havuzu doldurmalı. Mesela askere kaydolan adam diyor değil mi? Askere kayboldu mu Cebrail'in şehir ailesini sevk ediyor falan filan asker. Ne yapıyor? Bak. Adam tek başına aciz. Kudrete rapt oluyor. Ne meydana giriyor? Bir şehir ailesini Cebrail'in işte çalışacak kuvvete sahip oluyor. Asker bu havuzu dolduruyor bak. Bu havuzdur. Asıl gaye diyor havuzdur havuz. Bütün müstebbaat bu havuza akmalı ve doldurmalı. İkincisi mesela şimdi gelecek de oraya okumadık. Ne diyor? Bağ bostan. Doğru mu? Bağ bostan. Bu da aynı şekilde. Hepsi Bismillah diyor. Koyun keçi gibi hayvanlar. O da Bismillah diyor. Ağaçlar, kökler, damarlar. O da ne diyor? Hepsi Bismillah diyor bak. Hepsi mutlaka aciz, kudrete bağlanıyor, kuvvet meydana getiriyor. Hepsi bu anlatılıyor. Bu havuzu dolduruyor. Bu havuzu dolduran dereler gibi oluyor onlar. Anlatabiliyor muyum? Ama sizin orada söylediğiniz o şey var ya netice, bunların hepsi oraya bağlanmıyor işte. Özgürlüğe bağlanmıyor. Özgürlük diye ana fikir koyarsak oradaki mevzuların hepsi bu şeyi havuzu doldurması lazım.
Anladım. Ben şey o netice benim dünyamda çok hakim olmuş.
Çok güzel bir netice ama bak. Çok
diğerlerini güzel. Alta koymuş.
Yani çok güzel bir netice. Ben böyle bir şey demiyorum. Ha. Şimdi bağ bostan, asker, ondan sonra ne bileyim keçi, koyun keçi gibi mübarek hayvanlar, ondan sonra ağaçların kökleri, damarları, bilmem neleri falan. Hepsi ne diyor? Bismillah diyor. Hepsi kudrete bağlanıyor. Müthiş bir kuvvet sahibi oluyor da müthiş bir bereket sahibi oluyor. Bütün oradaki misallerin hepsi bu havuzu dolduruyor. Bedevi Arap çöllerinde giden adam da bu havuzu dolduruyor. Bedevi, o da var. Bedevi. Şimdi ana fikir böyle bir fikir olmalı yani. Anlatabiliyor muyum? Bütün orada her bir cümle bunu göstermeli. Her bir cümle. Maksat o. O ayet-i kerimenin işte maksat şey, besmelenin temel maksatlarından bir tanesi bu. Üstad bunu bize hemen orada misalle veriyor. Ve onu içine gömüyor.
Sen burada hani ana fikir de ama şu yani üstadın bize anlatmak istediği ana fikir.
Ana fikir
bu. Yoksa benim ana fikrim. Ayrı bir ton ana fikir.
Herkesin işte dediği gibi bu kardeşin ana fikri benim çok hoşuma gidiyor.
Burada üstadın bize anlatmak istediği ana fikir önemli aslında. Evet. Yoksa ben başka bir ana
fikir. Benim ana fikrim değil de demeyelim de ona. Oradan benim ihtiyacıma göre öne çıkardım.
Tabii benim ana
fikrim. Tabii ya.
Ben niye hürriyet almışım mesela? Tabii. Hürriyetin altında mutluluk, huzur falan hepsi var tabii dünyamda da. Yani ben tepeye hürriyet koymuyorum.
Ha, bu ana fikri herkese teşmil edemezsin ama.
Yok şunu teşmil edemez. Şu ana fikre ben itiraz edemem. Başka bir şey de anlasam. Evet. Ama onun ana fikrine itiraz ederim. Çünkü o kendi dünyasında onu anlatıyor. Ona itiraz yani o. Ona itiraz olmaz.
İşte ben de diyorum.
O senin düşüncen diye uğradı ya.
Evet.
O senin çıkardığın düşünce. Üstadın çıkardığı düşünce değil.
%100 doğru olabilir. Yani hakikaten hoşuma gitti. Özgür yani. Ben şimdi bunu söylediği cümleyi isim neydi? Akif kardeşin söylediği o cümleyi ben başka yerlerde kullanırım. Besmele özgürlüktür der.
Birkaç yıl sonra şey olur.
Kullanırım. Güzel bir çıkarım. Ama ana fikir dediğin zaman bütün oradaki konular bu ana fikri beslemeli. Dereler gibi diyor. Havuzu diyor, ana fikir havuzunu beslemeli.
Bu metinlerden hakikate geçip oradan şu altıncı boyut var ya, hayata tatbik. Bir 10 dakika böyle değerlendirsek bu konudan uzaklaşmadan.
Ama ben şunu da söyleyeyim bu arada. Yani bu ana fikir meselesi bak hayatı öneme sahip. Ondan sonra o değerlendirme, hayata geçirmeyi. Zaten bunu anladıktan sonra her şeyde besmele dediğin zaman hani diyor ya Üstad Hazretleri sonunda yani besmele ile hani başla, bitir, şey yap diye nasıl geçiyordu o cümle?
Zikir, fikir, şükür.
Hayır, zikir, fikir, şükürden sonra. En son cümleyi oku. En son cümleyi oku. Besmele'nin en son. Besmele'nin en son cümlesi.
Al ver.
Ey nefis, böyle evde olmamak istersen Allah namına ver. Allah namına al. Allah namına başla. Allah namına işte. Vesselam.
İşte bu hayatta tatbik edileceğimiz şey. Allah namına al. Allah namına vermek. Allah başlamak.
İşlemek.
Hayata tatbik edeceğimiz nokta bu. Hemen bunu söyledikten sonra ezanlar okuyor Allah. Şimdi bizim saatimiz de olmadı değil mi? Tamam, 19.53 tamam. Ne söyleyecektim bu arada?
Ana fikirle ilgili siz bir şey söylediniz. Söyleyecektiniz.
Kritik dediniz. Bundan sonrası için belki bir şey diyecek.
Allah gitti.
Şu belki tedavi ettirir abi. Ben asıl söyleyeceğimi söyleyeyim. Şimdi bu ana fikrin sizin sonsuz kudreti, fakrın sonsuz bereketi aranmasında hakikate dönüştürdüğümüzde eğer biz Allah adına hareket eder, onun mülkü olduğumuz, onun kulu olduğumuz hissettiğimiz an, hani ihtimaldir ki kainat bomba olup patlasa korkutmaz olayı var ya, ya varlığın da ham maddesi zaten aciz, fakr, kusur. O zaman bizim bu üçünün birleşiminden hasıl olan eylem, ubudiyette yoğunlaşalım ki sonsuz kudreti, bereketi, kemali bulalım.
Bulalım. Mesela bir genç oradaki bedevi Arap çöllerinde seyahat eden bedeviyi anlayamadı misali. Anlatıyorum. Bedevi girdi, çöl girdi. Çocuğun dünyasında yabancı bir yer girdi. Anlatamadım. Şimdi elinde akıllı telefon var. Yani akıllı telefonda güzel, maharetliler ama gelip burayı anlamıyor. Beyindeki format farklı. Format. Ayrı bir terbiye görmüş bu beyin mekanizması. Ayrı bir şey istiyor. Yani bu şeyleri oturtamıyor o formatın üzerine. Ben de hemen elimdeki şey, telefonu aldım. Dedim mesela sen bununla arkadaşına telefon ediyor musun? Ediyorum. Nerede arkadaşın senin? İşte memleketinde bir arkadaşı varmış da yazın gidip görüşüyormuş. Onu dedi ara sıra telefon ediyorum falan. İyi güzel. Şimdi dedim sen buradan dedim bağırsan ta o arkadaşına sesini duyurabilir misin? Duyuramam. Niye? Çünkü o kadar gücüm yetmez dedi. Bak çok güzel dedi. Şimdi nasıl dedim onunla telefonla konuşuyorsun? Bak şöyle yapıyorsun. Telefona dedim bak bir tane kart taktın değil mi? Senin kartın ne? Turkcell. İyi güzel. Bak Turkcell'den bir kart almışsın takmışsın. O Turkcell kartı ne yapıyor seni?
Güçlendiriyor.
Şeye, kudrete bağlıyor. Yukarıda uydu var ona bağlıyor. O kudrete bağlayınca sende öyle bir güç meydana geliyor ki ta memleketindeki arkadaşınla görüşüyorsun. Kuvvet meydana. İşte sen de dedim lisanına besmele kartını takarsan Allah'ın kudretine bağlanıyorsun. İşte sende öyle bir kuvvet meydana geliyor ki her şeyi yapıyorsun falan. Çocuğun kafasında öyle bir yattı ki tamam dedi anladın dedi ya bitti. Şimdi nedir? Bak verdiğim misal Risale-i Nur'un dışına çıktı mı? Maksadına herhangi bir halel getirdi mi? Getirmedi. Ama çocuk da anladı. Şimdi bu ana fikirler çok önemli. Oradaki asıl maksadı öğrenmiş oluyorsun sen bunlarla. Tespit ettiğin zaman asıl maksadı öğreniyorsun. Misaller getirsen, açıklamalar yapsan Risale-i Nur'u besliyorsun. Risale-i Nur'un dışına çıkmıyorsun. Ama bunları bilemezsen anlattığın şeyler kim bilir nereye gidiyor? Yani Risale'nin dışında başka her türlü yere gidebilir mi?
Aklıma gelen. Aslında eski abilerimizin Risale'nin oradaki misallerin haricinde misal vermeyin. Hassasiyeti bizim başlangıçtaki muhatabiyetteki problemimiz. Ana fikri muhafaza ettiğimiz zaman o misalin benzer misalleri zenginlik ve güzellik aslında.
Tabii. Öyle.
Ana fikri korursa edemez. Maksadı ya adam gıcıklığını edecekse ayet eder.
Onlardan öyle birisine rastlamışım ki ben öyle birisine rastlamışım ki bedevi Arap çölleri deyince bir bedeviden başladı. Bedevinin yarım saat böyle özelliklerinden anlattı. Çok haşinlermiş, çok kindarlarmış, çok inatçılarmış. İşte her bir tanesi bu söylediğim vasıfların örnekleriyle beraber yarım saat böyle. Bedevinin ne olduğunu anladık yani derste. Fakat besmelenin ne olduğunu anlayamadık. Yani problem orada. Abi yeter mi? Evet. Demek besmele ile başlayacağız, işleyeceğiz. ne yapacağız? Alacağız, vereceğiz yani. Hatta diyor besmelesiz diyor, değil mi? Verilen şeyleri almayınız diyor.
Muzdarsan?
Muzdarsan alabilirsin de ama
o ne verirsin ki?
Kudreti öperek al diyor. Evet, yani bunlar var. Şimdi bak besmelenin hangi manası var? Şimdi, yani bir şey daha var. Bir şey daha var. Bu da çok önemli. Şimdi bir ayetlerde mesela semereler anlatılır. Meyveleri, neticeleri anlatılır. Besmele'nin neticesi semeresi anlatıldı burada. Yani sen besmele çekersen ne elde edersin? Ha, bitmez bir kuvvet, tükenmez bir bereket elde edersin. Tamam? Semere. Elde edeceğin şey yani. Şimdi bir de dâi ve muktaziler var. Bir de burhanlar var. Bunlar önemli. Bir de ayetlerde meselelerin hikmetleri var. Bu da daha çok aklı şey yapmak için, ikna etmek için ve makası ilahi kainatta göstermek için. Çok önemli. Şimdi ayeti kerimeleri, Kur'an ayetlerinde bunlar mesela görürsün. Sen eğer bir ayeti kerime size mesela Haşr'in 10. sözde nesi var? Semeresi yok. Çünkü semere neydi? Elde edeceğin şeydi. Haşr Risalesini okuyunca elde edeceğin şeyler anlatılmıyor ki orada. Yok ki. Orada muktaziler anlatılıyor. Haşr Risalesi 10. söz baştan sona muktazidir. Yani gerekçeler. Yani bu kainatta şu şu şu var, bu gerektirir ki ahiret vardır. Şu şu şu var, gerektirir ki ahiret vardır. Şu şu şu var, gerektirir ki ahiret var. Yani bu kainatın varlığı ahiretin varlığını gerekli kılıyor. Gerekçeler anlatılmış. Bu ise gerekçeler, yani haşir meselesini akıldan uzak görenler içindir. Veya bir meseleyi akıldan uzak görenler içindir. Bir de akıldan uzak görmüyor, tamam lazım diyor. Fakat bir türlü aklıma yatmıyor diyor. Bu kafam basmıyor bu haşir meselesine diyor. Ona da burhan lazım. Delil lazım. Delil. Sonra olması lazım geldiğine dair hikmetlerini beyan etmek lazım. Daha çok ameli meselelerde veya işte efendim mesela ameli meseleye götüren meselelerde daha çok hikmetler anlatılır. Kur'an-ı Kerim'de tabi bunlar anlatıyor. Bunları şey yapacağız. Mesela 10. söze kadar hep semerelerdir. 10. söz muktazidir. 11. söz hem muktaziler de anlatılıyor. Semereler de anlatılıyor. Şeyler de anlatılıyor. Burhanlar da anlatılıyor. Hele 12. söz felsefenin 3 tane semere, burhan ve muktazileri var. O üç yönden felsefecileri çürütüyor üstad orada. 12. sözde. Buna benzer meseleler de var. Bunlar da tabii önemli konular. Yeri geldikçe bunları biz bahsedeceğiz. Bahsettikçe de daha çok anlaşılmış olacak. Yani Kur'an-ı Kerim ayetlerinin içine girdiğimiz zaman hani dedik ya bir ayet rububiyetten bahsediyor, uluhiyetten. Az önce hani bir kısa bir test yaptık değil mi? Lehu mülkü semavat vel ard deyince neden bahsediyordu? Uluhiyetten. Ve tasrifir riyahi derken neden bahsediyordu? Rububiyetten. Aynen bunun gibi Habi ayet-i kerimeyi okuduğumuz zaman semere, muktazi, burhan, hikmet gibi böyle sıralamamız lazım. Ona göre mana vermemiz lazım.
O da ıslahlarla mümkün.
Tabii onlar da öyle.
Büyük, büyük. Şunları belirlemeden
olmuyor işte. Evet.
Neyse, ben başını kaçırdım. Şimdi konu olarak mı gidiyoruz? Şey tamam, mi?
Anlatırız.
Neyse. Evet.